TC ile sınırsız ortaklık KDP'yi de bitirir. Suriye Savaşı'nın akıbeti, Rojava'ya dönük saldırılar ile bölge kadınlarına dayatılan Kırım politikaları, kadın devrimi kazanımlarına saldırılar, Kürtler arası birlik stratejisi ile İmralı tecidi başlıklarını Demokratik Birlik Partisi Eş Başkanlık Konsey Üyesi Foza Yusuf ile konuştuk. Bölgedeki kriz ve savaşını daha da derinleşerek süreceği öngörüsünde bulunan Foza Yusuf, Kürtlerin 21. yüzyıl stratejilerinin demokratik ulus projesi olduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın politika ve stratejisini Kürtlerin hiçbir yerde statü sahibi olmaması üzerinden kurguladığını anımsatan Foza Yusuf, KDP'nin Türk Devleti ile olan ortaklığının tüm Kürtlerin geleceğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu. DAEŞ çetelerinin Şengal'de işlediği suç fiillerinin bugün Erdoğan rejimi tarafından işgal edilen bölgelerde devam ettirildiği bilgisini paylaşan Foza Yusuf, siyaseti erkek işi olarak görenlerin bu nedenle eş başkanlık sistemi gibi siyasetteki kadın özneliğine saldırdığını vurguladı. PYD Eş Başkanı Konseyi Üyesi, Kürtlerin hala katliam tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, Kürtler olarak topyekün direniş içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz dedi. Foza Yusuf sorularımıza şu yanıtları verdi. 10. yılına giren Suriye Savaşı'nın bedeli halklar ve kadınlar açısından oldukça ağır. Güncel pencereden soracak olursak, hangi politikalar bu sorunu kördüğüm halinde bırakmakta?
Bugün Orta Doğu'da yürütülen savaşı 3. Dünya Savaşı olarak tanımladık. Suriye ise bu savaşın merkezinde yer almakta. Rusya, Amerika, Avrupa ülkeleri gibi hegemonik güçlerin yanı sıra İran, Türkiye ve İsrail gibi bölgesel güçler bu savaşın birer tarafı. Asıl amaçsa parçalanılan Orta Doğu'nun yönetilmesi. Bölgede çözüm ve istikrar ortamının gelişmesi istenmiyor. Her bir güç kendine göre farklı yol ve yöntem kullandığı için çatışma ve kriz derinleşmekte. Esas aldıkları politika parçalamak, devrimci alternatif güçleri pasifize etmek, devrimci demokratik güçlerin gelişmemesi için gerici ve sağcı güçleri desteklemek, toplumları açlık ve yoksullukla terbiye etmek, kendilerine bağlı çete güçleri yoluyla bu krizi derinleştirmek, milliyetçiliği, dinciliği ve cinsiyetçiliği körüklemek. Özgürlükçü ve demokratik güçleri kuşatıp boğuntuya getirmek için bu güçlere karşı gizli ya da açık bir anlaşma içerisinde hareket etmek. Kuzeydoğu Suriye özerk yönetimine dayatılan da bu politikadır.
Sorunu doğuran temel dinamikler, siyasi çözüm arayışlarının da temel muhatapları kılınmış durumda. Bu formasyon çözümden ziyade sorunun devam ettirilmesinden yana bir tercih değil mi?
Kesinlikle doğru bir tespit. Bugün kriz yaratan güçler aynı zamanda kendilerini çözüm muhatabı olarak dayatmakta. Bu yüzden de 10 yıldır çözüm gelişmiyor. Bu güçlerin çözüm geliştirme temelinde bir niyet ve hazırlıklarının olduğunu söylemek de zaten mümkün değil. O nedenle çok farklı gerekçelerle çözüm çabalarını boşa çıkartıyorlar. Eğer şimdiye kadar Suriye hükümeti ile özerk yönetim arasında ciddi bir diyalog gelişmemişse, bu kesinlikle bahsedilen güçlerin müdahalelerinden bağımsız değil. Aynı zamanda eğer özerk yönetim şimdiye kadar Cenevre ve Astana toplantılarının bir parçası olmamışsa, bu çok bilinçli politik bir tercihin sonucudur. Çözümün gelişmemesi için her zaman elde bir koz bulundurulmakta.
Ülkenin kuzeydoğu bölgesi her ne kadar kendi alternatifini kurma mücadelesi verse de, genel olarak Suriye'nin geleceği sizin de ifade ettiğiniz üzere emperyal güçlerin insafına kalmış vaziyette. Bu sonuca göre bölgenin yakın tarihteki geleceğine dair politik öngörülerinizi sorsak,
Suriye'nin durumu Orta Doğu coğrafyasından kopuk değil. O yüzden kişisel öngörüm kısa vadede bir çözüm gelişmeyeceği yönünde. Rusya şimdiye kadar Amerika'nın geri çekilmesini bekliyordu ve bundan dolayı da zaman kazanmak istedi. Bununla bağlantılı olarak da çözüm konusunda rejimin üzerinde baskı kurmadı. Öte yandan Amerika'da yeni hükümet kuruluyor ve yeni hükümetin Rusya açısından tutumu etkili olacak. Eğer Rusya Amerika'nın geri çekilme beklentisinden vazgeçerse o zaman buna göre adım atmak zorunda kalacak. Ayrıca Libya'nın durumu, Akdeniz ve S-400 konuları var ve tüm bu başlıklar Suriye dosyasını etkiliyor. Eğer bu dosyalara dönük bir çözüm gelişmezse Suriye'nin durumuna ilişkinde temel bir değişim gelişmez. Hegemonik güçler kendi aralarında anlaşmadığı sürece Suriye'deki savaşın durması zor görünüyor. Çünkü savaşın sebebi kendileridir. Kişisel kanaatime göre Orta Doğu'daki kriz daha da derinleşerek sürecek. Özerk bölge olarak biz de hazırlığımızı, gücümüzü bu gerçeğe göre örgütlüyoruz. Demokratik güçlerin değişim ve dönüşümün dinamiği olabilmeleri için bölgesel ve evrensel çapta güçlerini ortak ittifaklar temelinde örgütlenmeleri bu anlamda önemli.
Kürtler bölgenin temel dinamik gücü. Herkes Suriye'nin bütünüyle uğraşırken Erdoğan rejiminin derdi ise buradaki Kürtler. Bu kez de Ayn İsa ve Şehba gibi bölgeler hedefte. Fiili bir saldırı süreci de başladı aslında. Erdoğan rejiminin nihai hedefine dair neler belirtebilirsiniz?
Erdoğan Kürtlerin hiçbir yerde statü sahibi olmasını amaçlıyor. Ayrıca 2. Atatürk olmak, sınırları genişletmek ve bu savaştan kazançlı çıkmak istiyor. Ayn İsa'yı işgal etme çabalarının amacı uluslararası yolu denetime alarak Raqqa'yı işgal etmek ve bu şekilde Irak sınırına ulaşmaktır. Bir sonraki hedef ise Musul ve Kerkük. Nihai hedef, 100 yıldır kaybedilen Misak-ı Milli sınırlarının tekrar geri kazanılması. Bu yüzden Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir başarı temelinde karşılamak istiyor. Erdoğan'ın bu hedefleri ve geliştirdiği hamleler amacına ulaşamayacak çünkü Türkiye, Kürt sorununu çözmeyene kadar bölgesel bir güç olamaz ve her zaman yaralı bir şekilde kan kaybetmeye devam edecek. Yanı sıra Türkiye rejimi sırtını çete gruplarına ve faşizan politikalara dayattığı müddetçe bir alternatif olamaz. Barını yoğunu Kürtleri bitirme projesine yatırdığı için hegemon güçleri muhtaç bir pozisyonda ve onların tüm şartlarını kabul etme mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla stratejik anlamda temel bir değişim olmadığı sürece Erdoğan rejimi her zaman kaybetmeye mahkumdur. Çünkü bu haliyle bel bağladığı hegemon güçlerde ona geniş çaplı yayılma ve hakimiyet alanı kurma fırsatı tanımayacaktır.
Bu politika ve tablonun bölge kadını üzerindeki etkilerine geçmek istiyorum. Afrin, Serikani, Grisipi gibi işgal edilen topraklarda kadınlara karşı ciddi suç fiillerinin işlendiğine dair bilgi akışı var. Elinizde konuyla ilgili ne tür veriler var?
İşgal edilen alanlara Türk ordusu ve çete grupları dışında kimse giremiyor. Bu alanlar zindan gibi kuşatılıp örgütlendirilmiş. Bundan dolayı bu alanlarda yaşatılanlara dair detaylı bilgi almak zor oluyor. Elimize ulaşan verilere göre 1000 civarı kadın kaçırılmış, yüzlercesi öldürülmüş, onlarcası da taciz ve tecavüze uğramış. DAEŞ çetelerinin Şengal'de yaptığı suç fiillerini bugün Türk devleti ve çeteleri gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar uluslararası kurumların bu alanlara girmesi yönünde birçok başvuru yapılmış olsa da bu gerçekleşmedi ve hiçbir kurum alana gitmedi. Birleşmiş Milletler'le muhatap uluslararası örgütlerin mevcut umursamaz tavırları Kürtlere karşı esas alınan genel politikalardan kopuk değil. Kürtler üzerinde hala soykırım kararı ve tehdidi kalkmış değil. Hegemon güçler hala Kürtleri Türklerle olan çıkarlarına kurban ediyor. Dolayısıyla bu tablo Rusya ile Amerika tarafından belirlenen politikaların bir sonucu olarak gelişmekte.
Buradan Kürtler arası ittifak ve diyalog stratejisine geçmek istiyorum. Kürtler arası parçalılık mevzusu aslında yukarıda bahsettiğiniz küresel ve bölgesel güçlerin beslendiği temel nefes borusu. Rojava'da geçen yıl başlayan ve Kürt halkında büyük umut yaratan Kürt partileri arası diyaloğun akıbetini sorsam?
Başlatılan diyalog ve görüşmeler bir süre devam etse de akabinde ilerleme olmadı. Tıkanması ve geciktirilmesinin nedeni Enekese'nin tutumu. Enekese Rojava'yı Başır Kürdistan gibi ikinci parça yapıp paylaştırmak istiyor. Rojava devrimli, özgürlükçü ve demokratik karakterini içerikten yoksunlaştırıp gerici bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Örneğin halkların ve bileşenlerin ortaklığı ve anlaşması sonucu geliştirilen ve kadın özgürlüğünü savunan toplumsal sözleşmeyi reddediyor. Demokratik katılımcı temsilden ziyade tek renkli, tek sesli iktidar anlayışını dayatıyor. İşin mücadeleci, inşacı, oluşturucu yanından ziyade yetki ve gücün %50 paylaştırılmasını istiyor. Özcesi Enekese'nin derdinin Kürtler arası birliği geliştirmek olmadığı, tek derdinin inisiyatifi elde edip devrim kazanımlarını çıkarları lehine kullanmak olduğu anlaşılıyor.
Bu görüşmeler esnasında ENKS'nin şerh koyduğu başlıklardan birinin de eş başkanlık sistemine dair olduğu kamuoyuna yansıdı. AKP-MHP faşist koalisyonu da eş başkanlık sistemini suç fiili saymakta. Yine KDP yetkilileri de bu sistemi hedef aldı. Tüm bu itirazlardaki paralellik bir tesadüf mü sizce? Bu ortak itirazlar ne tür bir ittifaka işaret ediyor?
ENKS'i ataerkil bir zihniyete sahip zaten. Şimdiye kadar yönetim mekanizmalarında sadece bir kadın yer almakta. Programlarda kadın özgürlüğü namına bir şey yok. Siyaset erkek işi olarak görülmekte, kadına ise bu siyasette araç statüsü atfedilmekte. Bundan dolayı kadın devrimine ve kazanımlarına karşıtlar. Gerici güçler resmi ya da gayri resmi birbirlerini güçlendirip destekliyorlar. Onun için milliyetçiliğin olduğu yerde cinsiyetçilik, bilimcilik ve dincilik de körükleniyor. Bunlar bir halka gibi birbirine bağlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla demokratik siyaset anlayışını geliştirmeyen güçlerin özgürlükçü olması da beklenemez. Bahsettiğiniz paralelliğin olması bu açıdan çok normal. Çünkü iktidarcı ve antidemokratik siyaseti tercih etmeleri ortak noktalarını oluşturuyor.
Kürtler arası ilişkiye yeniden dönecek olursak, PDK bir süredir Kürt karşıtı stratejiye destek veriyor. Bu strateji kimi zaman fiili saldırıya dönüşebiliyor. Son olarak Rojava'da saldırıların kapsamına dahil edildi. Böyle devam etmesi halinde PDK'nın bu pozisyonun sonuçları ne olur?
KDP'nin Türk Devleti ile olan ortaklığı tüm Kürtlerin geleceğini tehlikeye atıyor. Yıllardır Kürt soykırımı temelinde tüm yöntemleri kullanmasına rağmen amacına ulaşamayan Türk Devleti, çözümü Kürtleri birbirine karşı kırdırtıp savaştırmakta, güçten düşürmekte buluyor. Türk Devleti bugün tüm Kürtlere karşı düşmanlık yapıyor. Aşur Kürtlerine de düşman. Kerkük referandum sürecinde bu düşmanlık net olarak görüldü. Türkiye tüm havaalanlarını kapatarak Başur üzerinde ambargo uyguladı. KDP bu kirli ve tehlikeli oyuna gelmemeli. Türk Devleti ile olan sınırsız ortaklığı KDP'yi de bitirir. Eğer Bakur yenik düşerse Başur'un 24 saat bile ayakta kalması mümkün değil. Özgürlük hareketinin varlığı ve güçlenmesi tüm Kürtler açısından koruyucu bir garantörlük oluşturmakta. Tarihimiz bu anlamda öğretici örneklerle dolu. Türkiye ile ortaklık yapan tüm güçler daha sonra tasfiye edilmekten kurtulamamışlardır. Eğer KDP, Kürtlere karşı savaşın bir parçası olursa kendi kendisini yok eder. Bu şekilde tüm Kürtler içerisinde itibar kaybedip suçlu görülür. Bu durumu ne Kürtler ne de tarih hiçbir zaman affetmez.
Ulusal birlik meselesi bir noktada partiler, örgütler ötesi bir mevzu aslında. Kürtler arası iç barışta Kürt kadınlarının tarihsel bağlamda belirleyici bir rolü olmuştur. Kürt kadınları yakın tarihte iki ulusal konferansta bir araya gelmeyi başardı. Kürtler arası ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Kürt kadınlarının bir araya gelerek ulusal birlik mesajı vermesi neden pratikleşmiyor?
Ne yazık ki kadınlar olarak biz de hala siyasi partilerin gölgesinden kendimizi kurtaramadık. Partilerin tutumu neyse o partili kadınların tutumu da benzer eksende oluyor. Parti politikasından bağımsız, ulusal ve cins menfaatleri odaklı buluşmaya ilişkin tarafımızca birçok girişim olsa da Kürdistan Demokrat Partisi içerisindeki kadın temsilleri buna yanaşmadı. Bu örnek Kürt kadınları olarak kendimizi topyekün olarak bağımsız bir siyaset yürütme düzeyine ulaştırmadığımızın göstergesi. Çözüm ve aynı zamanda çağrımız Kürt kadınlarının bağımsız irade göstererek kendilerini içerisinde bulundukları partilerin gölgesinden çıkarmalarıdır. Ulusal çıkarlar her şeyin üstündedir. Kürt kadınları olarak bizlerin yapıcı bir rolle hareket ederek düşmanlarımızın yaktığı ateşin kanımız ve canımızla elde edilen kazanımlarımızı yakmasının önüne geçmeliyiz. Kürt kadınları devrimsel düzeyde birçok gelişme yarattı ve direnişleriyle dünyayı sarstı. Ulusal birlik mevzusunda da bu rolümüzü oynamalıyız.
Kürtlerin statüsüz kalmasının bir nedeni emperyal politikalar ise diğer bir nedeni de ulusal parçalılık. Bu parçalı pozisyondan yararlanan küresel ve bölgesel güçler birçok Kürt önderini katletti. Şubat ayındayız, Kürt mevzusunun kilit muhataplarından olan Reber Öcalan'a dönük uluslararası komplonun startı da bu ay içerisinde ve bulunduğunuz Suriye coğrafyasında verildi. 9 Ekim 98 komplosu ile güncel Rojava'ya dönük saldırılar arasında ne tür paralellikler görüyorsunuz?
Global ve bölgesel güçler Reber Apo'nun politik ve alternatif düzeydeki sistemsel fikirlerinden çok korkuyor. İmralı'daki tecridin ağırlaştırılmasının nedeni de önderliğin hareketiyle ve halkıyla iletişim kurması neticesinde birçok şeyi değiştirebileceğini ve birçok oyunu bozabileceğini bildiklerinden ötürüdür. Reber Apo sadece Kürdistan coğrafyasında değil, Orta Doğu halkları nezdinde de çok etkili bir aktör. O nedenle de etkisini kırmak ve onun şahsında da Kürtlerin etkisini kırmak istiyorlar. Komplonun gerçekleşme amacı da buydu. Bundan dolayı bugün İmralı'da büyük bir savaş yürütülüyor. Alana yönelik dünya savaşının Reber Apo şahsında başlatılıp her yere yayıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu savaş büyük bir direniş ve politik duruşa çarpmakta. Kürt ve bölge halkına büyük güç veren ve mücadeleye motive eden de bu direniş ve duruştur. Reber Apo'nun ortaya koyduğu Demokratik Ulus Projesi 21. yüzyılın manifestosu niteliğinde ve bu proje tüm halklara mal olduğundan dolayı hiçbir güç bunun yaşamsallaşmasının önünü alamaz. Rojava devrimine saldırılarda aynı korku ve amacın sonucu gerçekleşmekte. Kürtler adına nerede bir kazanım oluyorsa hedef alınmakta. Dolayısıyla İmralı'da dayatılan tecrit politikasıyla Rojava devrimine saldırılar aynı politikanın dışa vurumudur.
Tecritin kalkması ve Reber Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması için başlatılan kimi hamleler ve aşık grevi gibi eylemsel süreçler var. Tüm bunlar tecrit, soykırım ve kuşatma çemberlerini kırmak için yeterli mi sizce?
Kürtler olarak topyekün direniş içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bizler katliam tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyayız. İmralı'daki izolasyon çemberini kıramadığımız sürece katliam tehlikesini de bertaraf edemeyeceğimizin bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu iki nokta kesinlikle birbirine bağlı ve bu yüzden gece gündüz demeden yek vücut mücadele içerisinde olmamız hayati önemde. Toplumsal gücümüzü güçlendirip büyütmeliyiz. Kürde düşman politikasıyla saldıranların umutlarını kırmalıyız. Direnişimiz düşmanlarımızı çok zayıflattı ve eğer bu direnişi daha da yükseltirsek Reber Apo'yu muhatap almaya mecbur kalacaklardır. Dolayısıyla her Kürt'ün bulunduğu her yerde soykırım tehlikesine karşı tutum sahibi olması, varlığına ve onuruna sahip çıkmak için harekete geçmesi gerekiyor.